أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Evet değerli kardeşlerim, önceki sohbetimizde Hac suresini sizlere anlatmaya başlamış idik. 5. ayet kerimeye gelmiş idik. İnşallah bugünkü sohbetimizde 5. ayet kerimeden itibaren devam edeceğiz. Bundan önceki ayet kerimede ve surenin ilk ayetinde Rabbimiz 5. ayet kerimede olduğu gibi hitabı sadece müminlere, sadece inananlara değil, bütün insanlığa hitap eden bir hitap şekliyle demişti ki bize, Rabbinizden korkun, Rabbinizden sakının, Rabbinizin emir ve nehilerini, yapmasını istediği şeyleri ve de yapmamamızı istediği şeyleri yerine getirme noktasında çok titiz davranın. Eğer bunun sonucunda bu emrini Allah'ın istediklerinin yerine getirirseniz bunun karşılığında bir mükafat. Ama yoksa Rabbinizin emrine karşı gelmeniz neticesinde eğer şeytani bir tavır takınır iseniz o zaman da Allah korusun korkunç bir depremden duyduğunuz elem ve ızdıraptan daha beter bir elem ve ızdırapla karşı karşıya kalabilirsiniz demiş idi. Ve de o gün yani insanların belki bugün gördüklerinden, bugün yaşadıklarından çok çok daha farklı bir olayla, bir vakayla, bir gerçekle karşı karşıya kalacaklarını hatırlatarak o günden bazı kesitleri bize hatırlatmış idi. Ve dedi ki Rabbimiz 2. ayet-i kerimesinde, her emzikli kadın emzirdiği çocuğu o gün unutuverir. Emzirme esnasında unutuverir. Elbette ki bugün böyle bir olayın yani insanlara teklif edildiği zaman, insanlara söylendiği zaman çocuğunu emziren bir kadının belki de fedakarlık yapamayacağı, en son terk edebileceği, en son ayrılabileceği bir varlık kucağındaki emzirdiği çocuktur. Bugün de toplumda zaman zaman görebiliyoruz bir çocuğunu cami havlusuna veya sokağa terk eden insan, bir kadın en çok toplumdan tepki gören bir insandır. Ama öyle bir durum olacak ki kadın, emzikli bir kadın çocuğunun emzirdiğini unutacak, farkında bile olmayacak. O gün her hamile kadın çocuğunu düşürecek. İnsanlar sarhoş olmadıkları halde sanki sarhoşmuş gibi oluverecekler. İşte o günde yani kıyamet gününde insanların karşılaşacakları bu manzaradan birkaç tane kesiti Rabbimiz bizlerin önüne koydu ve de dedi ki böyle bir günde sizin dostunuz, sizin yardımcınız, sizin yanınızda olabilecek olan sadece ve sadece amelinizdir dedi. Nitekim Bakara suresinde Rabbimiz vettekû yevmen la teczi nefsün an nefsin şey'a der. Öyle bir günden sakının ki hiç kimsenin, hiç kimseye fayda vermeyeceği bir gün, ne annenin babasına, ne annenin evladına, ne babanın evladına, ne çocuğun anne ve babasına fayda veremeyeceği bir gün. Yine Rabbimiz Abese suresinde bize öyle der, işte o kulakları patlatan o ses, o çığlık, o kıyamet günü ortaya çıkıverdiği zaman, kişi annesinden, babasından, eşinden ve dostundan, hanımından, herkesten firar eder, kaçar. Çünkü kendisinin o gün ilgilenebileceği yeteri kadar zaten bir meşgalesi, kendini meşgul edecek bir uğraşısı var. Ondan zaman ayırıp da ne çocuğuyla, ne annesiyle, ne babasıyla, ne kardeşiyle, ne eşiyle, ne dostuyla ilgilenebileceği, kendisinin meşgul olabileceği bir zaman olmadığından tamamen artık kendisinin meşgul olabileceği bir meşgale vardır. Onun telaşesiyle, onun kaygısıyla, onun endişesiyle ne annesiyle, ne babasıyla, ne kardeşiyle ilgilenemez. Üniversite sınavı gibi dünyalık bir sınav esnasında insanların ne tür bir telaş, ne tür bir endişe içerisinde görüyoruz bunları. Zaman zaman böylesi sınava girecek olan bir öğrenci, yanından geçen insanın kim olduğunu bile fark edemiyor. Sınav esnasındaki yaptığı hareketler, gerçekten gözlemleyenler tarafından hiç de hoş algılanmayacak tavır sergilediğini görüyoruz. Neden? o sınav stresinin insana vermiş olduğu o etkileşimden kaynaklanan acayip acayip hareketler. İşte bugünün dünyasında böylesine basit bir sınavda insanın organizmasında, kimyasında olan bu değişikliklerin bir de o gün kıyamet gününde düşünün. Geçen dersimizde söylemiş idik. Bir deprem esnasında insanların koşuşturmalarından insanların içine düştükleri haleti ruhiyeyi anlamak mümkün ama bunun daha büyük bir sınavda, daha büyük bir depremde, daha büyük bir zelzelede ortaya çıkan durumu Rabbimiz bize işte bu kısacık üç cümlede özetleyiverdi. O gün dedi, emzikli kadın çocuğunu unutur, hamile olanlar çocuklarını düşürür ve de bütün insanlar sarhoş olmadıkları halde sen sarhoş görürsün. Sanki yaptıkları hareketler sarhoş hareketi gibidir. İşte bunları bize hatırlatmasının nedeni Rabbimizin, gelin kıyamet gününün o dehşetinden bugün sizler sakının. Bugünden onun için tedbirler alın. Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiği şeylerden de kaçınırsanız o gün bu kıyametin korkunçluğu, bu kıyametin ürpertisi, insanı rahatsız eden bu manzarayı siz kolaylıkla atlatırsınız. Ama yoksa bunları birebir yaşayacaksınız dedi. Üçüncü ayet-i kerimede Rabbimiz insanlardan bilgisi olmaksızın Allah hakkında tartışmaya giren ve her inatçı şeytana uyan bir takım kimselerin var olduğunu söyledi. Bu o insanlar ki o şeytan ki hakkında şöyle yazılmıştır şeytan hakkında. Kim onu yoldaş edinirse, şeytanı dost edinirse, arkadaş edinirse bilsin ki şeytan kendisini saptıracak alevli ateşin azabın içerisine sürükleyecektir. Şeytanı dost olanlar, şeytanla dost olanlar, arkadaş olanlar, kendisine rehber ve kılavuz edinenler onunla birlikte olacaklar. Ama kim de Allah ve peygamberi Allah'ın sevdiklerini dost edinirse, Allah'ın kitabını kendisine rehber edinirse, peygamberinin öğretilerini, peygamberimizin uyarılarını kendisi için bir uyarı kabul eder de onun yolundan yürürse, Rabbimiz onu da elbette ki cennete ve de kendisi için çok kötü sonuçlar olmayan emniyet ve güven içerisinde olacağı bir yola götürecektir, dedi. İlk ayetlerde Rabbimiz kısaca bizlere bunları söylemiş idi. Şimdi de inanan bir insan veya inanmayan bir insan olsa da, çünkü hitap tamamen bütün insanlığa yönelik, ya eyyuhan nas, dedi Allahu Teala, bütün insanlığı düşünmeye, tefekküre davet ederek, bunda da bir takım örnekler veriyor. Günümüz insanının hepimizin tanık olduğu, yaşayan bütün canlıların tanık olduğu bir olay bize hatırlatacak ve diyecek ki bunun ancak Allah'ın gücü, kuvveti sayesinde olduğunu bilin, düşünün, tefekkür edin. Öyleyse kendinizi Allah'a teslim edin. Başka ilahlar, başka rablar, başka sistemlerin içerisinde olmayın. Sizi kurtuluşa erdirecek olan, İşte şu yapıyı devam ettiren kim ise, biraz sonra anlatacağımız hayatı devam ettiren kim ise ona teslim olun diyecek. Evet. Ya eyyuhan nasu, ey insanlar. İn kuntum fi raybin minel ba'si. Eğer siz insanlar yeniden dirilmekte, öldükten sonra ikinci bir hayatın varlığından şüphe ediyorsanız, böyle bir hayat var mıdır yok mudur ve tereddüt içerisinde iseniz ki, Rayb kelimesini daha önceki ayetlerde de geçtiğini görüyoruz. Başlangıç olarak Kur'an'ın başında görüyoruz. Elif, la, mim, zâlikel kitâbü la raybe fih, dedi Allah. İşte bu kitap ki bunda şüphe yoktur. Ne söylemişse doğru olan sadece ve sadece bu kitaptır. Allah'ın söylediklerinden bugüne kadar, o güne kadar, Kur'an'ın nazil olduğu döneme kadar ve Kur'an'ın nazil olduğu dönemden Hazreti Adem'den Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam dönemine ve Peygamberimizden de bugüne kadar Kur'an ne söylemişse hepsi doğru çıkmıştır. Hiçbirinde insanların şek ve şüpheye düşecekleri hiçbir konu ortaya çıkmamıştır. Böyle olunca bundan sonra insanın kıyamet dediğimiz olay da mutlak ve mutlak gerçekleşecek. Ondan sonra bir diriliş daha olacak. İnsanlar bu dünyada yapıp ettikleri şeylerden, doğru diye yaptıklarından ve doğru diye yaptıkları şeyin gerçek doğru olup olmadığından, yanlış diye terk ettikleri şeylerin de gerçek yanlış olup olmadığından Allah-u Teala hüküm verecek, karar verecek. Benim doğrularım vardı. Siz benim doğrularımı terk etmiştiniz. Benim yanlışlarım vardı. Benim yanlışımı da yanlış olarak kabul etmemiş. Kendinizce yeni yeni yanlışlar, yeni yeni doğrular tespit etmiştiniz. Buyurun bakalım. Kimin söyledikleri doğru ve yanlışmış diye o gün hesaba çekecek. Allah-u Teala diyor ki ey insanlar, eğer siz böyle bir yanlıştan, böyle bir dirilişten, insanların tekrar dirilmesinden şüphe ediyorsanız, bakın ben sizin daha iyi bildiğiniz, gördüğünüz bir şeyleri size örnek veriyorum. Bakın bakalım bunları kim yapıyor? Böylesine bir hatırlatmadan sonra, فَاِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُدْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ. Allah-u Teala iki insan, bir ilk insanın varlığından bahsederek, ilk insan olan Hazreti Adem aleyhissalatü vesselamın topraktan yaratılmış olduğunu söyledi. Bunu hatırlayın. Biz sizi topraktan yarattık. İkinci bir yaratılış, türeyişimiz bizim insanlığın devam edişini açıklayan bir başka olay. Topraktan olduğunu hatırlattıktan sonra dedi ki, tümme min nutfetin, sonra bir nutfeden meydana geliyorsunuz. İyi düşünün, tefekkür edin, kafanızı başka şeylere yormayın. Sizi nutfeden yaratan Allah, ilk insan olan Hazreti Adem'i de direkt olarak topraktan yaratmıştı. Ondan sonra üreme, nutfe ile sağlanmış olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili olarak Secde suresinin 7 ve 8. ayetlerinde de bu konuyla ilgili olarak bilgi veriyor. Bu insanın nutfeden yaratıldığı fakat vücudunun toprakta bulunan elementlerden oluştuğu anlamına da gelebilmektedir bu ifade. Sümme min mudgatin, nutfeden sonra insanın ikinci bir oluş şekli olan sonra alaka, yani pıhtılaşmış kandan, daha sonra ne olacak? Muhallakatin gayri muhallakatin lilnübeyyine leküm. Sizin artık ondan sonrasında da bir başka, üçüncü bir aşama olarak insanın yaratılışındaki anne karnındaki geçirmiş olduğu evrelerden üçüncü bir aşama olarak sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem etten yarattık. Bir çiğnem et. Yani insanın yaratılışı konusunda değişik ifadeler kullanıyordu da işte insanın ana karnında, anne rahminde olduğu dönemlerin üç aşamada olduğunu belirtti ve bu aşamalardan her birinin farklı farklı bir şekle dönüşmesi, anne karında geçirdiği devreler işaret ediliyor. Bu tasvir bilimsel araştırmaya değil, gözlem ve denemeye, insanların her birinin açık açık gördüğü net olaylar da bunlar. Buradan hareketle bazılarının bilimsellik yönüne kaçarak Kur'an'daki anlatılmak istenenin esas mesajdan uzaklaşıp başka mecralara çekmeye de bu ayeti gerek yoktur diyorum. Ve nukirru fil erhami ma neşa'u ila ecelin müsemma. Anne karnındaki o bir çiğnencik etten sonraki dönemde Allah-u Teala size açıkça gösterelim dedikten sonra dilediğimiz bir vakte kadar da insanı rahimlerde tutuyoruz. Yani insanın anne karnındaki o 9 aylık dönemi bir çiğnemcik et oldu. Ondan sonrasında da Allah-u Teala diyor ki, belli bir vakte kadar da sizi ana rahminde tutarız. Bu sürenin tespiti tamamen Allah'ın gücünün ve kuvvetinin eseridir. Bazen bakarsınız ki erken doğum dediğimiz hadise de olabilir veya biraz da gecikebilir. Daha sonraki bir zamana da bu ertelenebilir. Ama tamamen bu sürenin tespiti, uzaması veya kısalması, erken doğum gibi bir hadisenin olması tamamen Allah'ın takdirindedir, Allah'ın tekelindedir. Bununla ilgili olarak hiç kimsenin müdahale şansı yoktur. Tümme nuhricikum tiflen, sonra Allah-u Teala o çocuğu rahimde tuttuğunu bir çocuk olarak dışarı çıkarıyoruz. Doğum dediğimiz hadise gerçekleşiyor. Tümme litebluğu eşüttekum, sonrasında kuvvete ermeniz için sizi büyütüyoruz. Ve minküm men yeteveffa ve minküm men yuraddu ila erzelil umri. Ondan sonrasında da içimizden daha küçükken kimimiz ölü veriyor. Ve minküm men yeteveffa, daha çocukluk dönemindeyken ölü veriyor. Bir kısmınız da bu çocukluk dönemini atlatıyor, ömrün en kötü çağına iletiyor. Men yuraddu ila erzelil umri. Yani insanın yaşlılık dönemine kadar, hatta ne oluyor o dönemde? لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْعًا. Öyle bir dönem ki bu yaşlılık dediğimiz, erzelil ömür dediğimiz dönem, bilirken bir şey bilmez hale geliverir insan. Böyle bir hal içerisine geliveriyor. Yani bu ayet-i kerimeyi dikkatle takip ettiğimiz zaman, insanın bakın başlangıcıyla bir nutfe dönemiyle en son erzelil ömür dediğimiz, bir şey bilirken bilmez bir hale geçirdiği dönemleri göz önümüzden geçiriverelim tekrardan. Nutfe oldu, bir su parçacığı, sonrasında bir kan pıhtısına dönüştü, sonra bir çimlemcik et oldu, anne karında belli bir süreye kadar Allahu Teala onu tuttu, sonra çocuk olarak anne karından dünyaya geldi ve Allahu Teala bunu kendisine bir kuvvete, bir güce erişmesini sağladı da bu dönemdeyken, bu çocukluk dönemindeyken insan ölebilir, daha sonraki döneme kadar da yaşayabilir. Bunların hepsi bu dönemlerin bütün aşamasındaki bir dönemden bir başka döneme geçişteki rol oynayan sadece ve sadece etkili olan Allah'tır. Allah'tan başkası değil. Bunların hepsinin düzenleyen, programlayan, şekil veren, anne karında şekil veren sadece ve sadece Allahu Teala'dır. Çocuk olmasına, efendime söyleyeyim kız olmasına, erkek olmasına yön veren de odur. Onun dışında hiç kimsenin bu konuda bir söz söyleme, bir müdahale etme şansının olmadığını Allahu Teala bizlere açık ve net bir şekilde belirtiveriyor. Bunu niye söyledi Rabbimiz bize? Bir başka örnek de verecek. İsterseniz o örneği de açıklayalım. Ondan sonra bir iki kelime de söyleyelim bununla ilgili olarak. Bizim anlamamız, öğrenmemiz, bilmemiz için bir başka örnek de veriyor. İnsanın kendisinden bu örnekten sonra bir de çevremizden örnek verecek. وَتَرَ الْاَرْضَ حَامِدَةً. Biz insanlar çevremize baktığımız zaman da yeryüzünün tamamının kurumuş ve ölü olarak görüveririz. Hiçbir şey yok. Şu anda kış sezonunda insanlar etrafına baktığı zaman yeşil bir bitkiye tanık olmuyoruz. Yeşil bir bitkiye şahit olmuyoruz. فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَ الْمَاءَ. Ne zaman ki Rabbimiz gökyüzünden onlar için, o bitkiler için yeşermesi, hayat bulması, canlanması için bir su indirir, o zaman işte ihtezzet ve rabet ve enbetet min külle zevcin behiç. Ondan sonra Allah'ın indirmiş olduğu bu su sayesinde, bu su sebebiyle hayat kazanarak titreşir, kabarır ve her güzel çiftten de nice nice Allahu Teala oradan nebat bitiriverir. İşte hem çevremizden hem de insanın kendisindeki bu değişimleri düşünen, tefekkür eden, Allah'ın verdiği aklı pozitif manada kullanan insanlar için elbette ki bir ibret vardır. Ders alacakları, kendilerinin Rablerine yönlendirecek çok çok açık delil ve beyineler vardır. Bu delil ve beyineler bu hem insanın kendi bünyesindeki hem de tabiattaki görmüş olduğu bu açık deliller, açık işaretler, açık ayetler Rabbine insanı yönlendirmelidir. Zalike işte yani Allahu Teala'nın hem insan anatomisinden, insan biyolojisinden hemse tabiattan örnek vermesinin sebebi şudur. Bi ennallahu vel hakku ve ennehu yuhyil mevta ve ennehu ala kulli şeyin kadir. Hiç unutmayın ki Allah hakkın ta kendisidir. Gerçek olan Rab odur. Hak olan, doğru olan ne varsa ondadır ve onun söyledikleri de doğrudur. Onun söylediklerinin dışında her şeyin yanlış ve doğru olma ihtimali vardır. Ama sadece ve sadece Allah'ın ve onun vahiy bilgisiyle bilgilendirdiği peygamberlerinin söylemiş olduğu şeyler doğrudur. Onun dışındaki her şeyin, tekrar söylüyoruz, yanlış ve doğru olma ihtimali vardır. İmam-ı Azam Hazretleri için söylenir. Peygamberimizin kabri saadetlerine varıp kabrinde bu insan hariç, bu kabirde yatan insan hariç herkesin söylediğini kabul de ederim, redde ederim. Çünkü bu insanın ne söylemişse Allah söyletmiştir. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Peygamberlerimizin böyle bir özelliği vardır. Onlar ne konuşmuşlarsa, yanlış da konuşsalar, mutlaka Allah tarafından düzeltilmiştir. Çünkü onlar bütün insanlık için örnek insanlardı. لَقَدْ رَسُولِ اللّٰهِ فِي اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Allah Resulü'nde sizin için güzel örnekler vardır. O halde bu ayetlerin bize anlattığına göre bizim örnek almamız, her hareketini doğru olarak kabul edip peşinden gitmemiz, kendimize rehber edinmemiz gereken insanlar sadece ve sadece peygamberlerimizdir. Allah peygamberlerimizi bize örnek seçmiş ve onlar zaman zaman yanlış yaparlarsa, hata yaparlarsa Allah tarafından düzeltilmiştir. Bunu bizim peygamberimizin hayatında da görüyoruz. Diğer peygamberlerimizin hayatında da görüyoruz. Onlar zaman zaman yanlış bir uygulama, yanlış bir davranış içerisinde oldukları zaman Allah-u Teala hemen onların yanlışlarını düzeltmiştir. Çünkü onlar bizlere örnek oldukları için, örnek olacakları için. Ama bunun dışında, peygamberlerimizin dışında Allah-u Teala hiçbir kimsenin yanlışını düzeltmemiştir. Sen yanlış yapıyorsun dememiştir. Öyleyse bizlerin de bugün bizim Allah dostu diye, veli diye adlandırdığımız herhangi bir cemaat önderini, tarikat liderini veyahut da bugün büyüklenen insanları kendimize örnek almamamız gerekir. Allah, Mevlana Celaleddin Rumi'nin bir yanlış yaptığı zaman yanlışını düzeltmemiştir ve mutlaka yanlış yaptığı da vardır. Bir Yunus Emre'nin, bir Hacı Bektaşi Veli gibi insanların zaman zaman yanlışları olmuştur, mutlaka olmuştur hem de. Çünkü hatasız olmak onlara ait değil, Allah'a ait olan bir özelliktir. Bu yanlışlarını da Allah düzeltmemiştir. Çünkü onlar bizlere örnek olacak olan insanlar değillerdi. Öyleyse bu tür insanlara bakış açımızı her zaman için kontrollü yapmak, onların zaman zaman yanlış yapabileceklerini düşünmek, onları hatasız bir insan olarak görmemek gerekir. Eksiği olmamak, yanlışı olmamak sadece Allah'a aittir. Allah ve peygamberlerimizle tekrar söylüyorum, yanlış yaptıkları olmuştur ve Allah onların yanlışlarını düzeltmiştir. Öyleyse diyorum, son bir söz olarak bu konuyla ilgili olarak, bizlerin kendimizi şartsız, ön şartsız teslim edeceğimiz, ne söylerse doğru olarak kabul edeceklerimiz sadece ve sadece Allah'tır, Celle Celaluhu ve de onun elçileridir, onun peygamberleridir. Onun dışında hiç kimseye kendi irademizi şartsız teslim etmek gibi bir yanlışın içerisinde olmamalıyız. Ve Allah-u Teala bunu bu şekilde belirttikten sonra, Allah hakkın ta kendisidir dedikten sonra, ve ennehu o Allah ki yuhyil mevta, ölüleri, ölmüş olanları dirilten de odur, ve ennehu ala külli şeyin kadir, ve o Allah'ın da her şeye hakkıyla kadir olan da odur, her şeye gücü yeten de odur, onun gücünün, kuvvetinin, otoritesinin, sınırının dışında kalabilecek hiçbir olay ve vaka yoktur. Böyle bir Allah'a inanıyoruz. Ölüleri diriltme gücüne sahip olan ve istediğini istediği zamanda öldüren, istediğinin de yaşaması için uzunca ömür veren. Bütün dünyanın tıp otoriteleri birleşmiş olsalar, bir çocuğu uzun ömürlü yaşatmaya güçleri yetmez. Bütün dünyanın cebbarları, zalimleri bir araya gelseler, bir insanı veya bir toplumu yok etmeye de güçleri yetmez. Tarihe baktığımız zaman, Musa aleyhissalatü vesselam, yok edilmesi istenilen tek erkek çocuktu. Ama Allah, onu öylesine korudu ve muhafaza etti ki, o öldürecek olan insanın sarayında, kendi kucağında büyütüverdi. Onun için, öldürme ve yaşatma tamamen Allah'ın bilgisinde olan bir iştir. Allah'ın tekelinde olan bir iştir. Bu konuda hiç kimsenin bu konuya müdahale, dünyanın en son tıp teknolojisiyle donatılmış bir hastanede bile yaşamınızı sürdürmeye kalkmış olsanız bile bunu biz de yaşatacağız deme güç ve kuvvetine sahip değildir insanlık. Bunu böylece bilmemiz gerekiyor. Öldürecek olan, yaşatacak olan, rızık verecek olan, bizim cinsiyetimize karar verecek olan sadece ve sadece Allah'tır. Allah'tan başkasının bu konuda söz söyleme hakkı kesinlikle yoktur. Olmadığı da apaçık meydandadır. Bütün insanlık tarihi bunun apaçık delilidir. Bir başka gerçek, ve enne sa'ate atiyetun la raybe fiha. şüphe edilmemesi gereken, şüphe etmememiz gereken bir başka gerçek de var. Bu da apaçık bir hakikattir ki kıyametin saati elbette gelecektir. Ve onda da hiçbir şüphe yoktur. Ve ennallah yeb'atü men fil kubur, Allah kabirde olanları da bir gün mutlaka ve mutlaka diriltecektir. Evet, kıyamet dediğimiz bir olay var. Bunun bilgisi de yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamlarda bile yok. Bunun bilgisi sadece Allahu Teala'dadır. Ve bize Kur'an'ın ifade ettiğine göre bağteten kelimesini kullanıyor Kur'an-ı Kerim kıyametle ilgili olarak. Diyor ki o ansızın gelecektir. Hiç kimsenin beklemediği bir zamanda, hiç kimsenin hazırlık yapmadığı bir zamanda ve insanlar o olayı tanık oldukları zaman işte şaşkınlık içerisinde oluverecekler. Güneşin ışık ve ısı vermediği bir zaman oluverecek. Güneşin doğudan doğmayıp batıdan doğduğu bir zaman oluverecek. Tabii ki iş işten geçmiş olacak. İşte böyle bir şeyden Allahu Teala diyor ki sizler şüphe etmeyin. Bu gerçekten olacak bir hadisedir. Bundan önceki olaylar, zaman zaman da küçük kıyamet dediğimiz hadiseler olabiliyor. Bakınız, insanlık tarihinde deprem dediğimiz olay haber vererek gelmiyor. Ansızın geliveriyor. Hiç kimsenin beklemediği, kimimizin uykuda, kimimizin oyunda, kimimizin eğlencede, kimimizin yemekte, kimimizin namazda olduğu bir zamanda, ne zaman olacağı da belli olmayan bir süreç içerisinde, bu olay cereyan ediveriyor da insanlar şaşkınlık içerisinde kalıveriyorlar. Ama bir yerde deprem olan insan bir başka yere sığınabiliyor. Ama kıyamet dediğimiz olay vuku bulduğu zaman böyle insanın sığınabileceği bir yer, bir coğrafya olmayacak. Çünkü yeryüzünün tamamı böyle bir sarsıntı, böyle bir ürperti içerisinde oluverecek. Gelin böyle bir günde şüphe etmeyin, böyle bir gün olacak ve gerçekleşecek. İnanan insanlardan iseniz, Allah ve peygambere kendinizi teslim etmiş iseniz, Allah Rabbiniz, peygamber aleyhissalatü vesselam sizin elçiniz olarak kabul etmiş, hayatınızı buna göre yaşamış iseniz, kıyametten korkmanıza gerek yoktur. Çünkü o sizin için çok kolaydır. Ama Allah korusun bunun tersi ise, o zaman inanmadığınız Allah'a dost edinmeniz mümkün olamayacağından, o günlerde siz dünyada yaşarken kimleri dost edinmişseniz, kimleri veli edinmişseniz, kimleri birlikteliğine Allah'ın birlikteliğine tercih etmiş iseniz, onlarla birlikte olacaksınız ki, onlar da size o gün sahip çıkmayacaklardır. Ve ennallâhe yeb'atü men fil kubur. Yine hiç unutmayın ki, Allah kabirde olanları da hepsini diriltecek ve sizlerin önüne apaçık sergilecektir. Bu ayet-i kerimeden yani 5. 6. ve 7. ayet-i kerimelerin, bizlere anlattığı bazı gerçekler var. Bu gerçekleri şöylece sıralamamız mümkündür. Allah hakkın ta kendisidir. Ve o Allah insanları öldürmeye ve diriltmeye de kadir olan O'dur. O Allah her şeye kadirdir ve o Allah hakimdir. Kıyamet günü ve dünya hayatının son bulması mutlaktır, kaçınılmazdır ve kesinlikle böyle bir olay gerçekleşecektir. Elbette ki de bu kıyametin kopmasından sonra bütün ölen insanların Allah ölenleri hepsini tekrar diriltecektir ve bunda da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Allah'ın hakkın ta kendisi olması bunu ispatlamak için ilk önce insanı kendisini ele almak yeterli olacaktır. İnsan hayatında geçirilen devrelerin hepsi bunların Allah tarafından bir hikmet eseri düzenlendiklerin apaçık delildir. İnsan hayatı mükemmel bir şekilde yaratılmış olup ve insanlık ilk defa insan hayatı nutfeyle başlar. Bir insanın yediği yiyecekler saç ve et ve kemiklere dönüşür, bir kısmı da potansiyel olarak milyonlarca insan üretebilecek olan meniye dönüşür. Meninin içindeki bu milyonlarca spermden hangisinin yumurta hücresiyle birleşip bir kadını hamile bırakmakta kullanacağına karar veren de yine sadece ve sadece Allah'tır. Allah'tan başkası değildir. Bu önemsiz nesne 9 ay içinde anne karnında yaşayan bir çocuğa dönüşür. Eğer çocuğun doğumunun devrelerini incelersek tüm bunlara hak olan ezeli ve ebedi bir düzenleyici tarafından düzenlendiği sonucuna varmamız mümkündür. Çünkü Allah'ın kız mı, erkek mi, kör mü, değil mi vesaire olacağına karar verecek olan yine sadece ve sadece Allah'tır. Sonra o çocuğun ne kadar süre yaşayacağına karar veren yine Allah'tır. Tüm bunlar yalnızca Allah'ın hak olduğunun apaçık delilidir. Yine o Allah ki ölüleri diriltir. Ölüleri diriltme gücüne sahip olan sadece O'dur. Doğru kafa yapısıyla azıcık bir düşünce bile akıllı ve sağduyulu bir insanı ölülerin her an gözümüzün önünde dirilip durduğu sonucuna götürecektir. Her insan ölü bir spermden yaratılmıştır. Daha sonra o insanı yaşayan bir canlı yapan, demir, kireç, tuzlar ve gazları ihtiva eden yiyecekleri yiyecek gibi şeyler, ölü şeylerden insana hayat bulduğunu görüyoruz. Bir de çevremizdekilere bakalım. Rüzgar ve kuşlar tarafından oraya buraya saçılan nice nice küçük küçük tohumlar ve toprakta ölü ve çürümüş bir haldeyken duran çeşitli bitkilerin kökleri yağmur suyunu görür görmez canlılık kazanıyorlar. Ölülerin bu şekilde dirilmesi süreci her yıl yağmur mevsiminde gözlenebilmektedir. Madem ki bunlar hiç yoktan ölü bir tohum iken canlanıp bir meyve, bir ağaç, bir bitki olabildiklerine göre her bitkinin de her insanın da öldükten sonra dirilmesi Allah'ın gücünün, kuvvetinin bir eseri olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Allah şüphesiz evren yarattığına ve onu idare ettiğine göre onun bundan başka veya buna ek olarak başka bir şey yapamayacağına inanan bazı insanların ortaya çıkmış olması Allah'ın böyle olacağı anlamına gelmez. Bu insanların böyle düşünmeleri nedeni her an gözümüzün önünde duran onun ve güç ve kudretinin göstergelerini anlayamamalarından kaynaklanmaktadır. Onlar insanın Allah'ın yarattığı bir varlığın daha önceki çağlarda hayal bile edilemeyen bilimsel gelişme ve ilerlemeler gösterebilirken niçin insan Allah'ın bir takım güçleri olmasın idrakini edememektedir. Yani Allah-u Teala'nın gücünün ve kuvvetinin de buna yetmeyeceğini anlamak beyhudeliktir. Kıyamet günü kaçırılmazdır. Allah elbette ölenleri hepsini tekrar diriltecektir. Bu ikisi önceden belirtilen bu anlattığımız kısımlar Allah'ın önceden belirttiği ilkelerdir ve insanların buna karşı çıkması, Allah'ın her şeye kadir gücünün kuvvetinin olduğuna karşı çıkması, bu onun olmayacağı anlamına gelmemektedir. Kıyametin saati Allah'ın istediği anda gerçekleşecektir. O nasıl insanları hiçbir şey değilken yaratmışsa, aynı şekilde ölüleri de diriltmeye kadirdir. O hikmet sahibi olduğu için insanları amaçsız, gayesiz ve boşu boşuna yaratmamıştır. O yaratılış gayesine göre dünyada geçirilen hayatları mutlaka ve mutlaka hesaba çekecektir. O bütün insanlardan verdiği emanetlerin hesabını soracaktır. Çok basit, insanlar bile birbirlerine emanet ettikleri malların hesabını soruyorlar. Bir baba çocuğunun harcadığı paranın hesabını soruyor. Bir işveren işçisine verdiği paranın hesabını soruyor. Aynı şekilde Allah'ın hikmeti de her insanın kendisine emanet edilen şeylerden hesaba çekilmesini gerektirmektedir. Düşünün ki insana Allah-u Teala göz veriyor, kulak veriyor, kalp veriyor, irade veriyor, el veriyor. Her şey Allah tarafından kendisine emanet edilen şeylerdir. Ve Kur'an'da da zaten Mülk Suresi'nde Rabbimiz öyle demiyor mu? وَجَعَلَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْسَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Allah sana işitmen için kulak, görmen için göz, hissetmen, bir şeyleri yapman, etmen için irade vermiş, kalp vermiş. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ Ne az teşekkür ediyorsun diyor. Allah'ın verdiği kalple, Allah'ın verdiği dimağla, Allah'ın verdiği bilinçle, şuurla, Allah'ın verdiği beyinle insanoğlu, Allah'ın verdiği kulakla, Allah'ın verdiği gözle bir şeyleri görüyor, işitiyor ama Allah'ın verdiklerinden Allah'ın istediklerini işitmiyor, Allah'ın istediklerine bakmıyor, başka başka şeyler düşünüyor. Binlerce şarkı, binlerce türkü ezberliyor da Allah'ın verdiği iradeyle, kulakla, gözle ama Allah'ın ayetlerine gelince kulağı işitmez, gözü görmez oluveriyor. Hakikate kapatmış bu kulaklarını. Hakikati görmez olmuş artık bu kulakları. Hakikati hissetmez olmuş artık kalpleri. Çünkü Allah bunlardan uzak kala kala, hakikatten uzak kala kala, Allah'ın kitabından, peygamberin öğretilerinden uzakta yaşamanın neticesi olarak Allah kalbini, gözünü, kulağını mühürleyivermiş. İşte artık bunlar hakikate karşı duyarsız oluvermiş olan insanlardır. Elbette ki bunların bir hesabı sorulmalıydı. Bunları nerede harcadığı, nerede kullandığının elbette ki bir hesabı sorulmalıydı. Rabbimiz de mutlaka soracaktır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle diyor işte. İnsanlara şu beş şeyin hesabı sorulmadıkça ayaklarını oldukları yerlerden kıpırdatamayacaklar bu insanlar. Bir, yani Allah'ın vermiş olduğu bir ömür var, bir nefes var. Bunu nerede harcadın, nerelerde kullandın? Gençliğini bugün genç yaşıyorsa, gençliğinde Allah kendisine bir hastalık, bir bela, bir musibet, bir engel isabet ettirmemişse, bunu nerelerde kullandın bakalım sen diye soracak. Bütün ömrünü nerelerde geçirdin? Geçirmen gereken yerleri sana Allah söylemiş idi. Olman gereken yerleri Allah sana peygamberi vasıtasıyla söylemiş idi. Bu ömrünü, bu gençliğini orada mı harcadın, yoksa başka yerlerde mi kullandın? Kullanan insan var, kullanmayan insan var. Eğer bu sorulmayacak bir hesap olmuş olsa idi, o zaman Allah'ın emrine göre yaşayan insanların haşa bir ahmaklık durumuna düşmeleri gerekir ki Allah böyle bir şey kesinlikle onlar için takdir etmez. Sorulması gereken bir soru. Bir başka soru neden soracak? Bu kazancını nereden kazandığımızı Rabbimiz mutlak soracak. Bunu her sistem sorar. Nereden buldun yasası falan var ya işte. Bir adama soruyor. Parayı nereden kazandın? Bir adam eğer bir memur çok büyük bir harcama içerisindeyse hemen müfettişler gelip soruyorlar. Arkadaş sen bu kadar maaşın şu kadardı. Bu evi nasıl aldın? Bu arabayı nasıl aldın? Bu arsayı nasıl aldın? Gibi soruları herkes soruyor. İslam da soruyor. İslam da diyor ki haramdan mı kazandın? Helalden mi kazandın? Bunun hesabını herkes verecek yani. Bugün insanları kandırmanın, insanları aldatmanın neticesinde elde edilen ekonomik getirileri zannetmeyin ki sorulmayacak. Birilerini kandırabilirsiniz. Birilerini saf görürsünüz, ona bir takım madikler atabilirsiniz. İşte onunla entikalar çevirirsiniz, büyük büyük kocaman kocaman paralar kazanabilirsiniz. Ama zannetmeyin ki sorulmayacak. En ufak kuruşuna varıncaya kadar bunun hesabını vereceğiz. Rabbimiz de öyle dedi zaten. Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de bunun açık ve net örnekleri var. Hiç kimsenin sormadığı bir konu var ki bunu sadece Rabbimiz soracak. Bu kazandığın helalinden bile kazanmış olsak bu parayı nereye harcadın? Sana ne diyemezsiniz. Bütün sistemler bugün öyledir. Adam kazanmıştır parasını, normal yollardan kazanmıştır ama haram da harcayabilir. Bunun örnekleri de var. İşte Rabbimiz mümin kuluna diyor ki, parayı helalden kazandıysan bunu helalde harcayacaksın. Bizim harcama kalemlerimiz de Rabbimiz bize gösteriyor. Şuraya, şuraya, şuraya harcayabilirsin. Öncelikle kendi ailene harcayacaksın. Daireyi yavaş yavaş genişleteceksin. Haram olan yollarda bu parayı harcamayacaksın. Açık ve kesin bilmeli ki harcarsan bunun hesabını Rabbim soracaktır. Bir başka şey, ya bildiklerinle insanlara anlattın mı, söyledin mi, bununla amel ettin mi? Rabbimiz bunları bizlere soracaktır. O halde ayağımızı kıpırdatamayacağımız bir konu, yevm kıyamet gününde zannetmeyelim ki hesap sorulmayacak. İşte hesabı sorulacak olan bir gün geliyor. Bu gün içinde insanlar hazırlıklı olsunlar. Allah neyin hesabını soracaksa onun kaygısını, onun endişesini taşıyalım. Allah'ın hesabını sormayacağı şeyin kaygısını ve endişesini taşımayalım. Allah bize bu dünyada lüks evlerde oturdun mu? Mercedeslere bindin mi, binmedin mi diye sormayacak. Lüks arabaları kullandın mı, kullanmadın mı diye sormayacak. O halde kabre konduğumuz zaman ne sorulacaksa onun kaygısını, onun endişesini taşıyalım. Ne bize fayda verecekse onları peşinden koşalım. Faydasını vermeyecek şeylerin filan diplomayı aldın mı, şu falan makamlara geldin mi, falan evlerde oturdun mu, falan semtte bir evin oldu mu, olmadı mı, Rabbimizin bize sormayacağı şeylerdir. Tekrar tekrar söylüyorum, Rabbimizin hesabı soracağı şeyin peşinde koşalım inşallah. Evet. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ İnsanlardan kimi de küstahça ne bir bilgisi, ne bir yol göstereni, ne de aydınlatıcı bir kitabı olmadan Allah'ın yolundan saptırmak için, insanları Allah yolundan uzaklaştırmak için Allah hakkında tartışır dururlar. Kendilerinde sanki bir bilgi varmış gibi, kibir ve gurur içerisinde, kendini beğenmişlik içerisinde, Allah'ın ikazlarına, Allah'ın kitabına hiç kulak vermezler. O kitap sanki onlar için sıradan bir kitapmış gibi, bir beşer sözüymüş gibi, bir insan sözüymüş gibi algılarlar da, Allah'ın kitabına hiç önemsemezler. Direkt olarak kendilerindeki bilgilerin doğru bilgi olduğunu kabul ederler. Yol gösteren, düşünen insan olarak Rablerinin var olduğuna, Allah'ın kitabına, peygamberine hiç kulak asmazlar. Sanki peygamber onlar için sıradan bir insan, önemsenmeyecek, ciddiye alınmayacak bir insan. Kendilerindeki bilgiyi doğru kabul ederler de, bilgi kaynağı olarak aklı kabul ederler de, vahye kulak asmazlar. İşte bu insanların Allah hakkında mücadele edip durduklarını, tartışıp durduklarını görüyoruz da, تَانِيَ عِتْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ. Bu insanlar öyle bir insanlardır ki, onun için dünyada böylesi bir tartışmaya kalkan insanlar için, Allah'la bilgisizce, cahilce, kendilerinde doğru bilgi olmaksızın bu insanlar, Allah hakkında tartışıp duruyorlar da böylesi insanlar, dünyada onlar için, bu tartışıp duran insanlar için, dünyada bir aşağılanma vardır. Ayrıca bunların ceza olarak kendilerine verecek olan şey bitmedi. Allah yolundan alakoyan bu insanlar için, lehu fit dünya hizyun ve nudikuhu yevmel kıyamete azabel harik, onlara ayrıca kıyamet gününde de yaygın bir azabı kendilerine tattıracağız. Onlar öyle bir azapla karşı karşıya kalacaklar ki, bu azap kendileri için daha önceden yaşamadıkları bir şey. Dâlike bimâ kaddemet yedâke ve ennallâhe leyse bidallâmin lil abid. Onlar böyle bir azabın içerisinde olacaklar daha önce. Kıyamet gününde de yakıcı bir azap tadan insanlar daha önceden yapıp ettikleri yüzünden böyle bir azapla karşı karşıya kalacaklar ve elbette Allah kullarına zulmedici de değildir. Bu insanların böyle bir yakıcı bir azapla karşı karşıya kalmış olmaları, bu insanların yapıp ettikleri şeyler dolayısıyladır. Yoksa Allah onlara yapmadıkları, kazanmadıkları bir azabı onlara zulmederek yükleyici değildir. Tamamen onların yapmış oldukları şeyler, Allah hakkında cahilce, bilgisizce söylemiş oldukları şeylerdi. Allah dünyada da onları rezil etmiş idi. Kıyamet gününde de Allah onlara yakıcı bir azabı verdi ama bu yakıcı azabı Allah'ın onlara vermiş olmasının sebebi onların kendi elleriyle hazırlamış oldukları şeyler dolayısıyladır. Yoksa Allah onlara zulmetmiş değildir. Onlar hak etmedikleri halde onlara bunları veriyor değildir Allahu Teala. Ve minen nasi men ya'budullaha ala harfin fe in asabahu hayrun yatma'anna bi ve in asabahu fitnetun qalaba ala vecihi hasirat dunya vel ahire zalika huvel husranul mubin. İnsanlardan da kimi de vardır ki ve minen nasi men ya'budullaha ala harfin. İnsanlardan da bir kısmı vardır ki bu insanlar Allah'a inanma, Allah'a kulluk etmek noktasında yalnız bir yönden kulluk ederler. Şöyle ki kendisine bir iyilik dokunursa bu insanın, bakıyorsun ki fe in esabe hayrun, kendisine Allah tarafından isabet etmiş olan, kendisine gelmiş olan bu iyilikten dolayı sevinir. Ya Allah beni der, sevdiği bir kulum da bunun için bana böyle bir şey dokundu der. Bundan dolayı da memnun olur. Ama kendisine bir bela ve musibet isabet ettiği zamanda da fe in esabethu fitnetun galebe ala vecihi, bu sefer de hemen demin Allah'ın kendisini sevdiğini söyleyerek bundan memnun olan kimse, bir kendisine bir musibet, bir olumsuzluk isabet ettiği zamanda da hemen ondan yüz çevirir döner. Böyle bir zayıf karakter sahibi olan bir insan, İslam'la küfür arasına gidip geldiği için nefsinin kölesi olur artık. İslam dini seçme nedeni tamamen kişisel çıkarları içinde. Bütün istekleri böyle bundan dolayı da yerine geliyor. Kolay ve rahat bir hayat sürerse İslam'a bağlanıyor ama zaman zaman da kendisinden bir fedakarlık, isterse sahip olduğu iman veya bazı sıkıntılar karşılaşırsa Allah yolundan zorluk ve kayıplara katlanması gerekirken, bundan bir anda uzaklaşıveriyor, Allah'ın Rablığından, Peygamber aleyhissalatü vesselamın elçiliğinden şüphe etmeye başlıyor. İmanından şüphe, her şeyi duyduğu için bu insan, kazanç elde ettiği şeyin kazancın ve kaybının ne olduğunu anlayamıyor. Evet, bugün toplum içerisinde yaşayan, bugün içinde bulunduğumuz toplumda da insanların, yani İslam'ın böyle Müslüman olmanın kendisine bir takım ekonomik getirileri olduğu zamanlarda, bu insan toplumda kendini hep ön plana çıkarıp, ben de Müslümanım diyebiliyor. Bununla da övünmeye kalkıyor ama kendisine zaman zaman da toplum süreci içerisinde, zaman zaman da İslam'ın Müslüman demenin kendisine bir takım ekonomik yönden getirisinin olmadığı zamanlarda da zaman zaman bunu görüyoruz. Yakın zamanda da bunu bir Müslüman olarak gerçekten bu olaylara tanık olduk. Müslümanım demenin kendisine ekonomik yönden bir şeyler getirmediği zamanlarda Müslümanlığını gizledi. Ama ne zaman ki Müslümanım demenin kendisine ekonomik yönden bir takım menfaatler sağladığı zamanlarda ön plana çıkmak. Biz bunu şöyle anlıyoruz o zaman, böylesi insanlar iman henüz bunların kalplerine yerleşmemiş. Bunların Rabbi, bunların ilahı tamamen ekonomi olmuş. Ekonomik sebeplerden dolayı İslam'ı benimsemiş, İslam'a girmiş olan insanlar. Ama gerçek mümini işte Rabbimiz, dünyada Müslümanım demenin, yani şöyle bir şey olmuyor, Allah'ın bu sünnetullahına aykırı. Galibiyet ve mağlubiyeti Allah-u Teala insanlar üzerinde zaman zaman Müslümanlara veriyor, zaman zaman da Müslüman olmayanlara da veriyor. Yani galip ve mağlup olanlar Müslümanlar da olabiliyor, Müslüman olmayanlar da olabiliyor. Eğer Müslüman olmakla her zaman galip gelinecek olmuş olsaydı, o zaman içimizdeki samimi Müslümanlarla samimi olmayanları ayırt etmemiz mümkün olmayacaktı. Onun için Rabbimiz işte galibiyeti ve mağlubiyeti insanlar arasında dolaştırıp duruyor. Zaman zaman Müslümanlar galip geliyor, zaman zaman da Müslüman olmayanlar galip geliyorlar ki içimizdeki o samimi para için Müslüman olanlarla Müslüman olmayanları ayırt etmek için. Tekrar söylüyorum, yakın zamanlarda bunun neticesini gördük. Kimileri böyle Müslümanım demenin birileri tarafından beğenilmediğini ve bunun içinde bir takım kayıpların olacağını sezinlediği zaman hemen saf değiştiriverdiler. Kimimiz diploma için böyle bir taviz verdik, kimimiz makam mevki için böyle bir taviz verdik, kimimiz de zaman zaman ekonomik nedenlerden dolayı, hatta bir kısmı insanlar basında büyük büyük beyanatlar verdiler. Biz yeşil sermayeden değiliz gibi ifadeler kullandıklarına hepimiz tanık olduk. İşte Rabbim böylesi insanları bize tanıtıyor. İnsanlardan bir kısmı vardır ki diyor, bunlar bir tek yönden, bir tek sebepten dolayı Allah'a ibadet ederler. Nedir o? O ibadet edişleri kendilerine bir hayır geldiği zaman, Müslümanım demenin neticesinde bir hayır geldiği zaman sevinirler. Ama kendilerine bir musibet, bir olumsuzluk isabet ettiği zaman da hemen onlar yönlerini değiştirirler. Hasırat dünya vel ahira. Allah da dedi ki böylesine insanlar hem dünyada kaybederler hem de ahirette kaybederler. Böylesine insanların dünyada ve ahirette de kazandıkları görülmemiştir. İnsanlar gözünde de bu insanlar zaten görülüyor. Yani bugün saf değiştiren insanların gittikleri yerlerde sanki beğenildiğini mi zannediyorsunuz? Gerçekten o insanların, bu tür insanların girdikleri cemaatlerdeki, girdikleri gruplardaki insanların şekline girmek ne kadar zor. Şahsiyet ve kişilik kaybı ne kadar zor. O insana gerçekten bu çift şahsiyetli olmak çok zor bir durumdur. Yani insanın uzunca bir süre içinde olduğu toplumdan çıkıp başka bir topluma girdiği zaman bir önceki toplum için söylediği sözleri de, yani öncesinde inkar eden bir insanın şahsiyetini siz düşünün. ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Allah dedi ki, işte gerçekten apaçık ziyan budur. Böylesi bir durum Allah korusun, hem dünyada da hem de ahirette ziyandadır. Bir kafirden bile böylesi insan kötü bir durumdadır. Kafir zira kendisini apaçık zaten dünyada belirtmiştir, apaçık ortaya koymuştur. Ama böylesi insanlar Allah'a ibadet ile dünya tapma arasında kala kalmış olan insanların karşılaşacağı durum hem dünyada hem de ahirette hüsrana uğramaktan başka bir şey değildir. يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَدُرُّهُ وَمَا لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ. Bu ayeti kerimede de Allah, o insanlar ki Allah'ı bırakıp kendisine ne faydası ne de zararı dokunacak olan şeylere de yalvarırlar. Bu haktan, Allah'tan büsbütün uzak olan sapıklığın ta kendisidir. Allah'ı bırakıyor, gerçek fayda verecek olan, gerçekten zarar verme yetkisi sadece ve sadece kendisinde olan Allah'ı bırakıyorlar da, Allah'tan başkasından kendisine bir zarar geleceğini gördüğü insanlara yaklaşıp, aman sizden bana bir zarar gelmesin veya kendisine bir menfaat getiremeyecek olan insanlardan hemen ona varıp da yalvarmaya başlıyor. Ne olursunuz beni menfaatlendirin de. Allah da diyor ki bunlardan sana ne fayda gelebilir ne de zarar gelebilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da vardı. Ona da Allah öyle diyordu zaten. Sen kendisine gelmeni istediğin bir menfaati sen kendine getiremen, ne de kendisine gelmesini Allah tarafından takdir edilmiş olan bir zararı kendinden def edemen. Allah peygamberine bile böyle bir yetkiyi vermemişken, insanların bugün bir takım gruplara, bir takım cemaatlere girip de, buralardan bir takım devletlerin, bir takım milletlerin hegemonyasına girip, emri altına girip de, onlardan bir takım menfaatlerin gelmesini beklemek veya bir zararın def olacağını beklemek gerçekten de, büyük bir sapıklıktır, büyük bir dalalettir. Rabbimiz öyle dedi. Bu büsbütün sapıklığın ta kendisidir dedi. O halde inanan bir insan olarak başımıza bu dünyada bir takım bela ve musibetler gelecektir. Normaldir. Demin söyledik, gelme sebebini de demin söylemiştik. Elbette ki bugün bizim başımıza gelen bela ve musibetin, iyilik veya kötülüğün bizim için hayır mıdır, şer mi olduğunu bilmiyoruz. Bugün bizim başımıza gelen bir bela ve musibetin belki de ileriki zaman içerisinde bizim için belki de ise fazla, çünkü Allahu Teala o ayet-i kerimede öyle dedi. Siz bir şeyi seversiniz de o sizin için kötüdür. Siz bir şeyi sevmezsiniz de o sizin için iyidir. Ayetin devamı gerçekten çok çok önemli. Siz bilmezsiniz neyin iyi, neyin kötü olduğunu siz bilmezsiniz. Vallahu alem, Allah ise bunun en iyi bilenidir. Allah'tan daha iyi bilen yoktur. O halde biz bütün tedbiri aldıktan sonrasında almamız gerekenleri, tedbirleri aldıktan sonra eğer bize bir bela, bir musibet, bir olumsuz bir şey başımıza gelmiş ise bunun bizim için hayır olduğunu anlayıp bu şekilde Allah'a kendimizi teslim etmemiz gerekir. Evet. يَدْعُوا لَمَنْ دَرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرِ. O zararı faydasından daha akla yakın olan bir varlığa yalvarır. Zararı faydasından daha yakın olan, zararı faydasından daha yakın olan bir varlığa, insana yalvarıyor. O yalvardığı ne kötü bir yardımcı, ne kötü bir dosttur. Gelin diyor Allahu Teala, size zararı faydasından daha yakın olan birisine yalvarmayın. Sizin dostunuz olamaz o. O ne kötü bir yardımcı ve de size ne fena bir yoldaştır. Dostunuzu, düşmanınızı iyi seçin. Kime yalvaracağınızı, kiminle menfaatleneceğinizi iyi seçin. Eğer siz menfaatleneceğiniz birisi, yalvardığınız birisi, dikkat edin, kendisine bile fayda veremeyecek olan birisi ise, o zaman onun zararı size de dokunur, size de gelir. Şeytanı dost edinen insandan menfaat gelmez. Allah düşmanları dost eden insandan insana fayda gelmez. Hayatınızı bu program çerçevesinde yürütün. Sakın ola ki Allah'tan başka dost, peygamberden başka rehber edinmeyin dedi Rabbimiz Teala Hazretleri. Evet, 13. ayet-i kerimeye kadar gelmiş olduk. İnşallah bir başka sohbetimizde Hac suresinin 14. ayet-i kerimesinden itibaren devam edeceğiz. اِنَّ اللّٰهِ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ diyecek Rabbimiz. İman eden, iyi işler yapan insanların da Allah'tan korkması gerektiği şekilde korkanların, gerçekten Allah'ın yolunda yürüyenlerin, Allah'a yalvaranın bir menfaat istediği zaman sadece Allah'tan isteyenlerin, kendisine gelmesini istemediği zararı da, "Ya Rabbi bunu benden uzaklaştır" diyenlerin, sadece Allah olan insanların nelerle karşı karşıya kalacağını Rabbimiz inşallah bundan sonraki ayet-i kerimelerde bizlere hatırlatacak diyoruz. Ve de velhamdülillahi rabbil alemin.